bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Candide Voltaire, Cumhuriyet Dünya Klasikleri, Temmuz 1998, çeviren Fehmi Baldaş. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Canan Işık. Hümanizm ruhunu anlama ve duymada ilk aşama, insan varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesidir. Sanat dalları içinde edebiyat, bu anlatımın düşünce öğeleri en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir ulusun, diğer ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha doğrusu kendi düşüncesinde yinelemesi, zeka ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yaratması demektir. İşte çeviri etkinliğini biz bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. Zekasının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmiş uluslarda, düşüncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin ruhuna kadar işleyen ve sinen bir etkisi vardır. Bu etkinin birey ve toplum üzerinde aynı olması, zamanda ve mekanda bütün sınırları delip aşacak bir sağlamlık ve yaygınlığı gösterir. Hangi ulusun kitaplığı bu yönde zenginse o ulus, uygarlık dünyasında daha yüksek bir düşünce düzeyinde demektir. Bu bakımdan çeviri etkinliğini sistemli ve dikkatli bir biçimde yönetmek, onun genişlemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türk aydınlarına şükran duyuyorum. Onların çabalarıyla 5 yıl içinde, hiç değilse devlet eliyle 100 ciltlik, özel girişimlerin çabası ve yine devletin yardımıyla, onun 4-5 katı büyük olmak üzere zengin bir çeviri kitaplığımız olacaktır. Özellikle Türk dilinin bu emeklerden elde edeceği büyük yararı düşünüp de, şimdiden çeviri etkinliğine yakın ilgi ve sevgi duymamak, hiçbir Türk okurunun elinde değildir. 23 Haziran 1941, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel. Sunuş. Cumhuriyetle başlayan Türk aydınlanma devriminde, dünya klasiklerinin Hasan Ali Yücel öncülüğünde dilimize çevrilmesinin kuşkusuz önemli payı vardır. Cumhuriyet gazetesi olarak Cumhuriyetimizin 75. yılında bu etkinliği yineleyerek Türk okuruna bir aydınlanma kitaplığı kazandırmak istedik. Bu çerçevede 1940'lı yıllardan başlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan dünya klasiklerinin en önemlilerini yayınlıyoruz. Cumhuriyet. Ön söz. Candide, Voltaire'in Klasikler dizisinde çıkan 3. kitabıdır. Bundan önce Saf Oğlan diye çevrilen Ingenu ile Felsefe Sözlüğü diye çevrilen Le Dictionnaire Philosophique adındaki yapıtları, Voltaire'i iki yönüyle Türk okuyucularına tanıtmıştı. Biri hikayeci, diğeri filozof Voltaire. Candide, Voltaire'in bu iki yönünü birden açıklayan bir hikayedir. Bu hikayesinde Voltaire, genç ve her şeyden habersiz Candide, Alman düşünürü Leibniz'in felsefesini temsil eden Pangloss ve sağduyunun temsilcisi olan filozof Martin'le birlikte bütün dünyayı dolaştırır. Almanya'dan Hollanda'ya, İtalya'ya ve sonunda Türkiye'ye giden Candide, bu gezileri sırasında binbir felaketle karşılaşır. Almanya'da asker olur, Hollanda'da çok büyük aşağılamalara uğrar. Öğretmeni Pangloss'u amansız bir hastalığa yakalanmış olarak bulur. Portekiz'de bir Engizisyon mahkemesinde acımasız bir cezaya çarptırılır, adam öldürür. Amerika'da yamyam yerler tarafından yenilmek üzereyken son anda kurtulur. Fransa'da tuzağa düşer ve paralarını çaldırır. İtalya'da taçlarını, tahtlarını yitirmiş altı kralın serüvenlerini dinler ve sonunda Türkiye'de yaşamanın ne demek olduğunu öğrenir. Başından geçen onca olaya rağmen filozof Pangloss'un dediklerine uyarak her şeyin iyi olduğuna inanır ve bu düşüncesinden ancak Türkiye'de vazgeçer. Ona yaşamın amacını, yaşamın anlamını Türkiye'de tanıdığı bir dervişin "Bahçemizi yetiştirelim" sözü öğretir. O zaman Candide, bunca zamanını boşuna geçirdiğini anlar, binbir felaketten sonra bir araya toplanan hikayenin kahramanlarına birer iş verir. Hepsine bir uğraşa kavuşturur ve bahçesini yetiştirir. Hikayeci Voltaire'in asıl karakterini açığa vuran bu kitabıdır. Burada alay son sınırına ulaşmıştır. Ülkelerin, kralların, ulusların adetleri, gelenekleriyle, insanların karakterleriyle alay eden filozof iğnesini saplamak için en zayıf yanları bulmakta güçlük çekmiyor. Örneğin Engizisyon'la alay etmek için gerçek bir olayı ele alıyor. 1756 yılında Lizbon'da yaşanan bir yer sarsıntısını önlemek amacıyla Engizisyon, aynı kentte iki Yahudi'yi yakmaya karar verdiği sırada yeniden şiddetli bir yer sarsıntısının olduğunu aktarıyor. Böylece 16. ve 17. yüzyıllarda yok yere Engizisyon'un hışmına uğrayan meslektaşlarının intikamını almış oluyor. Bu olay biçiminin dilini burada anlatmak oldukça güç bir iş. Yalnızca şunu söyleyelim ki, Fransızcanın başka bir adı da Voltaire'in dilidir. Bu dil kıvraktır, cümleler, sözcükler anlatılmak istenen olaylara uyumludur. Ne klasiklerin ağır ve kuru dili, ne de romantiklerin uzun ve süslü cümleleri Voltaire'in diliyle karşılaştırılabilir. Onun heykelini görenler ince dudaklarının kıyısında ve iri göz bebeklerinde insanı çıldırtan bir alaycılığı sezmekte güçlük çekmezler. Onun dili bu gözlerde ve dudaklarda ima edilen alayın kağıda dökülmesidir. Bu anlatım biçiminden tad almamak olanaksızdır. İnsana kendi öz varlığının acı ve iyi yanlarını gösterdiği içindir ki bu dil, yılan gibi kıvrımlar oluşturarak ete saplanan bir iğne etkisi yapar. İnsanlığın olduğu kadar toplumun da iyi ve kötü yanlarını gören, Molière kadar güldüren, Racine kadar ağlatan Voltaire, Candide'i tam 65 yaşında yazmıştı. Görülüyor ki en olgun çağında yazdığı bu yapıt, eğlence olsun diye yazılan yapıtlardan çok farklıdır. Onun felsefesi belki eskimiştir. Tiyatro oyunları artık oynanmayacak kadar bayatlamıştır. Fakat Candide, Voltaire'in modası hiç geçmeyecek bir yapıtıdır. Bugün hiç kimse Candide okumadan dünya edebiyatı hakkında her aydının edinmesi gereken bilgiye sahip olduğunu söyleyemez. Daha ileri gideceğiz. Candide her aydının, Fransızların livre de cheveux dedikleri, yani yatarken karıştıracağı ve birkaç sayfa okuyacağı bir başucu kitabı olmalıdır. Candide ya da iyilik üzerine. Doktor Ralph'in Almanca yazdığı kitaptan çevrilmiştir. Bundan başka 1759 yılında Minden'de öldüğü zaman doktorun cebinden çıkan ekler de kitapta yer almaktadır. 1. Bölüm. Candide güzel bir şatoda nasıl yetişti ve oradan nasıl kovuldu? Westfalia'da Baron Thunderten Tronschk'un şatosunda yaratılıştan yumuşak huylu bir delikanlı vardı. Yüzünden ruhu okunurdu. Basit bir zekası, oldukça doğru bir akıl yürütme yetisi vardı. Ona Candide adının verilmesi de sanırım bundandı. Evin emekli hizmetçileri onun, baronun kız kardeşiyle yakınlarda oturan iyi, kibar bir soylunun çocuğu olduğundan kuşku duyarlardı. Denildiğine göre baronun kız kardeşi bu soylu kişiyle evlenmek istememişti. Çünkü o soylu, atalarını ancak 71. göbeğe kadar sayabilmiş, soy ağacının kalan bölümü zamanın içinde yitip gitmişti. Baron, Vesfalya'nın en güçlü derebeylerinden biriydi. Çünkü şatosunun kapısı ve pencereleri vardı. Hatta şatonun büyük salonu güzel duvar halılarıyla süslüydü. Avludaki köpeklerini gerekince ava götürür, seyislerine de it uşaklığı yaptırırdı. Köyün papazı baronun özel papazlığını yapardı. Herkes ona monsinyör der, hikayeler anlattığı zaman da gülerdi. Madame le Baron 350 libra ağırlığıyla çevresindekilerin büyük saygısını kazanmıştı ve kendisini daha da saygıdeğer kılan bir incelikle konuklarını ağırlardı. 17 yaşlarındaki kızı Cunegonde, al yanaklı, etine dolgun, iştah uyandıran bir kızdı. Baronun oğlu ise görünüşüyle her bakımdan babasının oğluydu. Öğretmeni ve eğitmeni Pangloss, şatanın akıl hocasıydı. O küçük Candide de onun derslerini, yaşının ve huyunun bütün saflığıyla dinlerdi. Pangloss, metafiziko, teolojo, kozmolo, nigoloji öğretirdi. Nedensiz sonuç olamayacağını, olabilecek dünyaların en iyisinde, şatoların en iyisinin baronun şatosu, madamın da madamların en iyisi olduğunu eksiksiz bir biçimde kanıtlardı. Olayların başka türlü olamayacağı kanıtlanmıştır. Çünkü her şeyin bir amacı vardır. O halde her şeyin en iyi amaç için olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Burun, gözlük takmak için yaratılmıştır. Bunun içindir ki gözlük kullanıyoruz. Bacaklar dizlik giymek için yaratılmıştır. Onun için dizlik kullanıyoruz. Taşlar yontulmak ve şato yapılmak için oluşturulmuştur. Onun içinde Monsignor'un gayet güzel bir şatosu var. Ülkenin en büyük baronu en iyi yerde oturmalı değil mi? Domuzlar da yenmek için yaratıldığından biz de bütün yıl domuz yeriz. Böylece her şeyin iyi olduğunu söyleyenler aptalca bir söz etmişler. Her şey en iyidir demek gerekirdi. Candide Pangloss'u dikkatle dinler ve safça inanırdı. Çünkü Mademoiselle Cunegonde'u çok güzel bulurdu. Ama bunu bir türlü kendisine söyleyemezdi. Böylece şu sonuca varırdı. Mutluluğun birinci aşaması Baron Thunderten Tronschk olarak doğmaktı. İkincisi Mademoiselle Cunegonde olmak, üçüncüsü onu her gün görmek, dördüncüsü de ülkenin Dolayısıyla bütün dünyanın en büyük filozofu olan Üstad Pangloss'u dinlemekti. Bir gün Künegond, Şatan'ın yanında park denen koruda gezinirken çalıların arasında Doktor Pangloss'un, Madame Laboron'un güzel, uysal, esmer küçük hizmetçisine deneysel fizik dersi verdiğini gördü. Mademoiselle Cunegonde'un bilimlere karşı büyük bir yatkınlığı vardı. O yüzden gördüğü bu deneyi soluk almadan izledi. Doktor Pangloss'un yeter sebebini, sonuçlarını ve nedenlerini açıkça gördü. Heyecanlı ve düşünceli, bir gün bilgin olmak isteğiyle taşarak geri döndü. Genç Candide'in bir de yeter sebebi, delikanlının ise kendisinin yeter sebebi olabileceğini düşündü. Şatoya dönerken Candide'le karşılaştı ve kızardı. Candide de kızardı. Künegond ona buğulu bir sesle "Bonjour" dedi. Candide de ona bir şeyler söyledi ama ne söylediğini bilmiyordu. Ertesi gün akşam yemeğinden sonra sofradan kalkıldığında Künegond ile Candide bir paravanın arkasında buluştular. Künegond mendilini yere düşürdü. Candide onu yerden aldı. Künegond Candide'in elini masumca tuttu. Delikanlı da genç kızın elini aynı duyguyla fakat kendine özgü bir sertlik, bir duyarlılık ve incelikle öptü. Dudakları birleşti. Gözleri alevlendi, dizleri titredi, elleri sapıttı. Baron Thunder-ten-Tronch paravanın yanından geçti ve olup biteni görünce Candide'in kıçına bir tekme atarak onu şatodan kovdu. Künegond bayıldı. Kendine gelince Madame Laboron'dan bir tokat yedi. Böylece mümkün olan şatoların en güzel ve en sevimlisinde neşeden iz kalmadı. İkinci bölüm. Bulgarlar arasında Candide'in başına gelenler. Cennetten kovulan Candide, nereye gittiğini bilmeden, ağlayıp sızlayarak, gözlerini bazen göğe kaldırarak, bazen baron kızlarının en güzelinin bulunduğu şatoların en güzeline çevirerek bir hayli yol aldı. Tarlalarda iki sapan izi arasında bomboş bir mideyle yattı. Lapa lapa kar yağıyordu. Ertesi gün Candide, soğuktan donmuş, açlıktan ve yorgunluktan bitkin bir halde bacaklarını sürüyerek, Velberghof Tarap Dikdorf adındaki komşu kente kadar yürüdü. Cebinde 5 parası yoktu. Boynunu bükerek bir meyhane kapısının önünde durdu. Mavi elbiseli 2 kişi delikanlıyı gördü. Biri ötekine arkadaş dedi. İşte yakışıklı bir delikanlı. Boyu da tam aradığımız gibi. İkisi birden Candide doğru yürüyüp büyük bir nezaketle delikanlıyı yemeğe davet ettiler. Candide de onlara sevimli bir alçak gönüllülükle "Baylar" dedi. "İltifatınıza teşekkür ederim. Ama yemekten payıma düşeni ödeyecek param yok." Mavililerden biri "Ah bayım" dedi. Sizin görünüşünüzde ve değerinizde olan kimseler hiçbir şey için para vermezler. Boyunuz 5 ayak ve 5 parmak değil mi? Candide eğilerek, evet efendiler, boyun bu kadardır dedi. Ama bayım lütfen buyurunuz. Yemek paranızı ödemek şöyle dursun. Sizin gibi bir insanın parasız kalmasına bile katlanamayız. İnsanlar birbirlerine yardım için yaratılmışlardır. Candide, hakkınız var dedi. Üstad Pangloss da bana hep böyle söylerdi. Ben de şimdi her şeyin en iyi olduğunu görüyorum. Adamlar birkaç akçe vermek için ricada bulundular. Candide parayı aldı ve karşılığında bir senet vermek istedi. Maviller almadılar. Hep birlikte sofraya oturuldu. Candide sordular. İçtenlikle seviyor musunuz? Candide, evet, Mademoiselle Cunegonde'u canımdan çok seviyorum diye yanıtladı. Adamlardan biri, onu değil, Bulgarların kralını candan sevip sevmediğinizi soruyoruz dedi. Candide, hayır asla, çünkü kendisini hiç görmedim diye yanıtladı. Nasıl? Nasıl? O kralların en sevimlisidir. Haydi onun şerefine içelim. Candide, hay hay baylar dedi ve içti. Sonunda maviller, artık yeter. İşte şimdi Bulgarların kahramanı, koruyucusu, dayanağı ve kolu oldunuz. Şansınız size güldü. Şan, şeref artık sizin için dediler. Ayaklarını zincire vurup alaya götürdüler. Sağa döndürdüler, sola döndürdüler. Tüfek astırdılar, ateş ettirdiler. Ayak değiştirdiler. Üstelik bir de 30 sopa vurdular. Ertesi gün Candide askeri talimde biraz daha iyiydi. Yalnızca 20 sopa yedi. Daha ertesi günde 10 sopa. O artık öteki askerlerin, silah arkadaşlarının gözünde bir harikaydı. Şaşkına dönen Candide niçin bir kahraman olduğunu bir türlü kestiremiyordu. Hayvanlar nasıl bacaklarını istedikleri gibi kullanıyorsa, insanların da bacaklarını tıpkı öyle kullanabileceklerini sanan Candide, güzel bir ilkbahar sabahı rastgele yürümeye niyetlendi. Henüz 2 fersah yürümeden her biri 6 ayak boyunda 4 kahraman delikanlıyı yakalayıp bağladılar ve deliye tıktılar. Yönetmelik uyarınca bütün alay tarafından 36 kere sopalanmayı mı yoksa beynine 12 kurşun yemeği mi tercih ettiğini sordular. Candide irade özgürlüğünden söz edip ne onu ne de ötekisini istediğini boş yere savunduysa da sonunda birincisini seçmek zorunda kaldı. Özgürlük denilen tanrı vergisi uyarınca 36 kere sopadan geçmeye razı oldu. Alay 2 kere önünden geçti. Alayda 2000 kişi vardı. Bu da Candide'in ense kökünden kuyruk sokumuna kadar bedenindeki bütün kasların ve sinirlerin dışarı fırlamasına yol açan 4000 değnek demekti. Üçüncüye sıra gelince artık dermanı kalmayan Candide, beynini patlatmak lütfunda bulunmasını diledi. Bu işi ona bağışladılar, gözlerini bağlayıp diz çöktürdüler. Tam o sırada Bulgar kralı oradan geçti. Zavallının suçunu sordu. Büyük bir dahi olan kral, Candide sorduğu sorulardan bu gencin dünya işlerinden habersiz bir metafizikçi olduğunu kavradı ve delikanlıyı sonraları her yüzyılın ve her gazetenin öveceği bir merhametle affetti. İyi bir cerrah olan Dioskorit, bulduğu merhemlerle Candide'i iyi etti. Bulgar kralı, Abar kralıyla savaşmaya başladığı zaman Candide'in sırtı biraz deri bağlamıştı. Delikanlı artık yürüyebiliyordu. 3. Bölüm. Candide Bulgarlardan nasıl kurtuldu ve ne oldu? Dünyada hiçbir şey bu iki ordu kadar güzel, çevik, parlak ve düzenli olamazdı. Boruların, flütlerin, trampetlerin, obuaların ve topların sesi cehennemde bile benzeri olmayan bir uyum oluşturuyordu. Önce toplar her iki taraftan 6,000 kişi devirdi, sonra tüfekler dünyaların en iyisinin yüzünü pisleten 9-10 bin kadar edepsizi ortadan kaldırdı. Süngüler de birkaç bin kişinin ölümünün yeter sebebi oldular. Bunların hepsinin tutarı aşağı yukarı 30 bin kişi kadardı. Bir filozof gibi titreyen Candide, bu kahramanca can kırımında elinden geldiği kadar saklandı. Sonunda her iki kral, kendi karargahlarında zafer şarkıları söyletirken Candide, nedenlerle sonuçlar üstünde düşünmek için başka bir yere gitmeye karar verdi. Ölmüş ya da can çekişen insan yığınlarının üstünden geçerek en yakın köye ulaştı. Burası bir Abar köyüydü ve kül olmuştu. Bulgarlar kamu hukuku yasalarına dayanarak köyü ateşe vermişlerdi. Bir yanda vücutları delik deşik yaşlılar, çocuklarının kanlı memelerinde tutan boğazlanmış karılarının can çekişmelerini seyredi. Bir yanda da birkaç kahramanın doğal ihtiyaçlarını giderdikten sonra karınlarını deştirdikleri genç kızlar son nefeslerini veriyorlardı. Yarı yanmış kızlar yaşamlarına son verilmesi için yalvarıyorlardı. Yerlerde kesilmiş kolların ve bacakların yanında beyin parçaları da görünüyordu. Candide koşarak başka bir köye gitti. Burası da bir Bulgar köyüydü. Abar kahramanları da burada aynı şeyi yapmışlardı. Candide çırpınan insanların yanında ve yıkıntılar üzerinde durmadan yürüdü. Böylece çantasında kumanyası, aklında Mademoiselle Cunegond savaş alanından dışarı çıktı. Hollanda'ya geldiği zaman iyice tükenmişti. Fakat burada herkesin varlıklı ve Hristiyan olduğunu duyunca, Mademoiselle Cunegond'un güzel gözleri için kovulduğu baronun çatasındaki kadar iyi bakılacağından kuşku duymaz oldu. Birçok ağırbaşlı insana el açtıysa da, hepsi ona, bu sanatta devam ederse yaşamasını öğrensin diye bir ıslah evine kapatılacağını söyledi. Sonra büyük bir toplantıda, tam bir saat sadaka hakkında konuşan bir adama başvurdu. Bu hatip, Candide yan yüzle bakarak, ''Buraya ne yapmaya geldiniz?'' ''Büyük dava için mi?'' diye sordu. Candide boynunu bükerek, ''Nedensiz hiçbir sonuç yoktur. Her şey zorunlu olarak birbiriyle bağlıdır ve her şey en iyi şekilde yaratılmıştır. Mademoiselle Cunegond'un yanından kovulmam, sopa yemem ve ekmek buluncaya kadar dilenmem gerekti. Başka türlü de olamazdı.'' diye cevap verdi. Hatip, ''Aziz dostum.'' dedi. ''Papanın dekkal olduğuna inanıyor musunuz?'' Candide, ''Şimdiye kadar böyle bir şey duymadım. Ama papa ister dekkal olsun, ister olmasın. Benim yiyecek ekmeğim yok dedi. Adam, o halde ekmek yemeye layık değilsin. Defol çapkın kerata, bir daha da yanıma sokulma diye bağırdı. Hatibin karısı pencereden başını çıkarıp papanın dekkal olduğuna inanmayan birini görünce oturağını Candide'in kafasına boşalttı. Yüce Tanrım, kadınlarda güçlü din duyguları ne büyük taşkınlıklara yol açıyor. Hiç vaftiz edilmemiş, Jack adlı, iyi kalpli bir anabaptist, iki ayaklı, canlı, kanatsız bir varlığa, kardeşlerinden birine karşı yapılan bu insafsız ve çirkin davranışa tanık oldu. Candide kolundan tutup evine götürdü, yıkadı, ekmek ve bira verdi. Sonra da cebine 2 florin koydu. Hatta delikanlıya Hollanda'da İran kumaşları dokuyan kendi tezgahlarında nasıl çalışıldığını da öğretmek istedi. Candide bu adamın önünde secdeye varırcasına eğilerek, Üstad Pangloss boş yere bu dünyada her şeyin en iyi olduğunu söylememişti. Çünkü kara cübbeli adam ve karısının kabalığından daha çok sizin bu merhametiniz beni duygulandırdı dedi. Ertesi gün Candide gezinmeye çıktığında yüzü sivilceli, ölü bakışlı, burnunun ucu düşmüş, ağzı çarpılmış, dişleri çürümüş, gırtlaktan konuşan, bedeni şiddetli bir öksürükle sürekli sarsılan ve her öksürüğünde bir dişi daha fırlayan bir baldırı çıplak gördü. 4. Bölüm. Candide eski felsefe öğretmeni Doktor Pangloss'la nasıl karşılaştı ve başlarına neler geldi? Candide korkudan çok merhametten doğan bir heyecanla iyi kalpli Anabaptist Jack'ın verdiği 2 florini bu yürekler acısı baldırı çıplağa uzattı. Hayalet delikanlıya dikkatle baktı, ağladı ve boynuna atıldı. Candide korktu, geri çekildi. Bu zavallılardan biri ötekine, "Demek sevgili Pangloss'unuzu tanımadınız ha?" dedi. "Aman neler duyuyorum. Başınızdan nasıl bir felaket geçti? Niçin o güzelim şatoda değilsiniz? Kızların incisi, doğanın bir şaheseri olan Mademoiselle Cunegonde'da ne oldu?" Pangloss, "Gücüm tükendi," dedi. Candide, üstadı derhal iyi kalpli Anabaptist'in ahırına götürdü ve bir parça ekmek yedirdi. Pangloss kendine gelince Candide, "Peki," diye sordu. "Cunegonde ne oldu?" Pangloss, "Öldü," dedi. Bunu duyunca Candide bayıldı. Arkadaşı ahırda rastlantı sonucu bulunan kötü bir sirkeyle Candide'i ayılttı. Candide gözlerini açtı ve "Cunegonde öldü mü? Ey dünyaların en iyisi neredesin? Hangi hastalıktan öldü? Sakın sayın babasının şatosundan tekmelenerek kovulduğum için ölmüş olmasın," diye bağırdı. Pangloss, "Hayır," dedi. "Tüm Bulgar askerleri onun ırzına geçtikten sonra karnını deştiler. Yardımına koşan baronun da kafasını parçaladılar. Madame la baron da parça parça edildi. Zavallı öğrencime de kız kardeşine yaptıklarının aynısını yaptılar. Şatoya gelince taş üstünde taş kalmadı. Ne otlak ne bir koyun, ne bir ördek ne de bir ağaç. Ama öcümüz alındı. Çünkü abarlarda bir Bulgar seyyarına ait olan komşu baronlukta aynı şeyi yaptılar." Candide bunları duyunca yeniden bayıldı. Kendine gelince de aklına gelen her şeyi söyledi. Sonra da Pangloss'u böyle acınacak bir duruma düşüren gerçek nedeni öğrenmek istedi. Üstad, "Aşk, aşk," diye bağırdı. "İnsanlığın avutucusu, evrenin koruyucusu, bütün duygulu varlıkların ruhu, tatlı aşk." Candide, "Ah, ben de kalplere hükmeden, ruhumuzun ruhu olan aşkı tanıdım. Ama bu tatlı şey bana, bir öpücükle kaba etime yediğim 20 tekmeye mal oldu. Peki ama nasıl oldu da böyle tatlı bir neden, sizde bu kadar korkunç bir sonuca yol açtı?" diye sordu. Pangloss şöyle yanıtladı. "Sevgili Candide, haşmetli Madame Labaron'un güzel hizmetçisi Paket'i bilirsiniz. Beni kemirdiğini gördüğünüz bu cehennem azaplarını doğuran cennet zevklerini onun kolları arasında tattım. Bu derde o da tutulmuştu. Belki de şimdi ölmüştür. Paket bu armağanı, armağanın kaynağını bilen, bilgin bir Cordelia papazından kapmış. O da bunu yaşlı bir kontesten, kontes bir süvari yüzbaşısından, yüzbaşı bir markizden, markiz bir şövalye yardımcısından, şövalye yardımcısı bir cizvit papazından, papaz da bunu henüz papaz adayı iken doğrudan doğruya Columbus'un bir arkadaşından kapmış. Bana gelince ben bunu kimseye bulaştırmayacağım çünkü ölüyorum.